Ayrım 9.
Sayfa 94. Bir şair olarak kendini tanıtmıştır. Şair olarak edindiği ünden aslanarak bir takım insanları kendi yanına çekebilir. Bugün sevdiğimiz, saydığımız falan şairin yahut bilginin solcu yahut sağcı olduğunu öğrenince, madem ki o büyük adam böyle düşünüyor, demek ki böyle düşünmek doğrudur, haktır demeye kalkıyoruz. Bizim o adama hayranlığımızın, saygımızın, siyaset alanındaki düşünceleri yüzünden değil, şiiri yahut bilgisi yüzünden olduğunu hemen aklımıza getirmiyoruz. Demek ki o adam, sanat yahut bilgi yolunda kazandığı üne dayanarak siyaset yolunda bizi çelmeye kalkıyor. Sanat adamı yahut bilgin siyasetle uğraşmasın diyemeyiz ama siyaseti sanatına, bilgisine karıştırmasın diyebiliriz. Siyaset alanındaki düşüncelerini yaymak, onlar için çarpışmak istiyorsa bu işi siyasete özgü olan yollarla yapsın. Başka bir alanda edindiği ünden o alanda asılanmaya kalkmasın. Siyaset işlerinde bir siyaset adamı diye ortaya çıksın, şair diye, bilgin diye değil. Belki adını bile değiştirmesi, yani siyasette ayrı bir at, sanatta ayrı bir at kullanması daha doğrudur. Sanat adamının yahut bilginin açıkça siyaset işlerine karışması kendisi için başka bir yönden de zararlı oluyor. Onun siyasetini beğenmeyenler sanatını, bilgisini de beğenmemeye kalkıyorlar. Sağcı okurlar, solcu şairlerin, romancıların yazdıklarında her şeyden önce solcu düşünceleri gördükleri için sanat değerlerini de yadsıyorlar. Haksızlık ediyorlar diyemeyiz çünkü şair yahut romancı eserini yazarken en çok siyaset alanındaki düşüncelerine bağlı olduğu gibi okur da kendi düşüncelerine bağlı oluyor. Biri ne kadar haklıysa öteki de o kadar haklıdır. Sanatı başka ereklere götürecek bir araç diye kullanmaya kalkan sanat adamı sanatına değer verilmemesine katlanmalıdır çünkü kendisi de değer vermiyor. Bu söylediklerim biliyorum ki çok kimselerin betine gidecektir. Çünkü zamanımızda herkesin, en umulmadık kimsenin bile gözlerini siyaset düşünceleri, sağcılık, solculuk gibi şeyler bürümüş. İnsanlığın saadeti ancak kendi düşüncelerinin, tutkularının zaferinde olduğunu sanıyorlar. Sanatın, bilginin, her şeyinde illa o düşüncelere hizmet etmesini istiyorlar. Ben sanat, bilgi siyasetten üstündür demiyorum ama sanatın, bilginin ille siyasete uyması gerektiğine de inanmıyorum. Onları birbirine karıştırmamak, hepsini kendi sınırları içinde bırakmak insanlık için daha iyi olacaktır sanıyorum. Ulus, 1 Ekim 1945. Düşsü görüşme. Ne güzeldir Ankara'nın güzü. İstanbul'unki de hoştur. İstanbul'unkine de doyum olmaz ama orada şairler abuk sabuk söylenmiş. Yılın bu altın sarısı günlerinde, bu olgun yemişler çağında evlerden ırak, ince hastalığa tutulmuş bir tazenin halini görür gibi olmuşlar. İnsanın aklına geliveriyor da merakına dokunuyor. Ben de severim İstanbul'u ama o şehirde ne bileyim bir türlü yalnız kalamıyorum. Başıma şairler üşüşüyor. Buralarda Baki Efendi de, Naili Efendi de dolaşmış. Nedim falan mısrağını acaba buradan geçerken mi söylemiş? Vasıf'ın hani İstinye Koyun'dan diye bir mısra vardı. Nasıl o? İstanbul'da hep bunları düşünüyor, sokakları da, denizi de yalnız kendi gözlerimle göremiyorum. İnsanoğlunun omuzları o kadar tarihe her gün dayanamıyor. Elbette Ankara'da öyle olacak, şairler buranın da her mevsimini söyleyecek. Saatlerle insanlar arasına kendi sözlerinden örülmüş birer perde geri verecekler. Onu bu şehirde o zaman dolaşacak olanlar düşünsün. Biz şimdilik başımıza ölüleri toplamadan gezebiliyoruz. Ben gezebiliyordum desem daha doğru olur. Ankara'nın baharı da, güzü de benim için artık pencereler arkasında, çarpıntılar yollarda dolaşmaya koymuyor ki. Yollarda ömrü aşık-ı nalan gelir geçer. Gün geliyor, o yollarda geçirdiğimiz saatleri anmaktan başka bir zevk kalmıyor. Ne güzeldir Ankara'nın güzü. Gözlerimi kapamış, sarılaşmaya başlamış yapraklar arasından süzülen ışığın tatlılığını düşünüyordum. Yanımda bir ses, "Doğru değildi sizin geçen gün söyledikleriniz," dedi. Keziban beni avutmaya, eve kapanmanın verdiği üzüntüyü unutturmaya gelmiş, sağ olsun. Ne dediğini anlamamış gibi, "Neymiş o doğru olmayan," dedim. Bir yalan mı söylemişim? Geçen haftaki yazınızdan açmak istiyorum. Hani şu Sözden Söze adlı yazınız. Beğenmedim o yazıyı. Daha beğenmedim değil de, nasıl söyleyeyim, o yazıda söylediklerinizi toparlayamadım. Ne demek toparlayamadım? Toparlanacak bir şey yok. O yazı başlıyor, eski şairlerimizin siyaset işlerine karışmadıklarını anlatıyor, bugünkü şairin de sanatını siyasete kaptırmamasının daha doğru olacağını söylüyor. Çok açıktı o yazı. Neden anlamadın? Hemen öfkelenmeyin. O kadar açık olduğuna inansanız böyle kızmazdınız. Ben size başka bir şey söyleyeceğim. O yazıda söyledikleriniz doğru mu değil mi orasını bilmem. Ama onların doğruluğuna siz inanıyorsunuz. Yani Keziban, açıkçası sen bana yalancı diyorsun. Amma da ettiniz. Sonunda belki kavga ederiz ya, hemen başlamayalım. Ateşlenmeden konuşalım. Divan şairinin devlet işlerine karışmadığını söylüyorsunuz. O doğru. Ama bugünkü şair de devlet işlerine karışmasın mı? Divan şairinin zamanıyla bizim zamanımız bir mi? Eskiden bizde olsun, Avrupa memleketlerinde olsun, devleti yöneten bir azlık varmış. Milletin çokluğu o işlere karışmazmış. Bugün öyle mi? Siz Fransız devrimi olmamış, Fransız devriminin düşünceleri bütün dünyaya yayılmamış, yerleşmemiş gibi düşünmeye kalkıyorsunuz. Bugün yeryüzünde hiçbir hükümet yönettiği insanlara siz siyaset işlerine karışmayın, onları yalnız bize bırakın diyebilir mi? Bugün her hükümet bireylere, yani fertlere hiçbir özgenlik vermeyen hükümetler bile bütün bireylerin kendilerinden yana olmasını, yönetimlerini beğenip alkışlamasını istiyor. Hem de istedikleri padişahım çok yaşa yahut yaşasın kral. Bugün her hükümet halka dayanıyor. Halkın siyasete karışmasını, devlet yönetimine ilgi göstermesini istiyor. Hepsi de bireylerin dileklerine uyuyor demiyorum. Kimi bireylerin dileklerine uyuyor, kimi de bireyler kendi dileklerine uysun diyor. Ama hiçbiri, halk ne düşünürse düşünsün bizim halkla işimiz yoktur diyemiyor. Öyleyse her bireyin, her yurttaşın, devlet, siyaset işlerinde bir düşüncesi olacaktır. Her yurttaş gibi her şairin, her sanat adamının da olacaktır. Ben olmasın demedim Keziban. O düşüncelerini sanatına karıştırmasın dedim. O düşüncelerini sanatına karıştırmamak elinde mi? Siz yine dünya değişmemiş gibi söz söylüyorsunuz. Divan şairi sizin dediğiniz gibi bir takım söz hünerleri göstererek güzel şekiller kurmak istermiş. Bugünkü sanat yalnız o değil. Gerçi Monsieur Guide, sanat adamının ödevi yalnız güzel şekiller kurmaktır. O şekillere duyguyu, düşünceyi okuyanlar getirir gibi bir şey söylüyor ama Monsieur Guide her kitabında bir takım görüşlerini, düşüncelerini, duygularını anlatmaktan kendini alabiliyor mu? Ne yaparsanız yapın düne dönemezsiniz. Bugünün sanat adamının istediği yalnız sanat hüneri göstermek değildir. Bugünkü sanat adamının bir dünya görüşü vardır. Sanatına onu da koyar. Keziban biraz durdu. Belki benim bir cevap vermemi bekliyordu. Bir şey söylemediğimi görünce yine kendi başladı. Sizin garip bir haliniz var dedi. Bugün bir düşünceye kapılıyorsunuz, saplanıyorsunuz. Dünkü düşündüklerinizi, dünkü beğendiklerinizi unutuveriyorsunuz. Son yıllarda divan şiiriyle oldukça uğraştınız. İyi bilmezdiniz, hatta hiç bilmezdiniz. Biraz öğrenince hayran oluverdiniz. Şimdi sizin için varsa divan şairi, yoksa divan şiiri. Eskiden siz Balzac'ı, Stendhal'ı da severdiniz. Ne oldu onlar? Kızmamaya çalışıyorum Keziban. Çalışıyorum ama sen de beni kızdırmak için elinden geleni yapıyorsun. Ben artık Stendhal'ı, Balzac'ı sevmiyorum dedim mi? Her ikisini de dünyaya gelmiş sanat adamlarının, dünyaya gelmiş insanların en büyüklerinden sayarım. Onlara olan hayranlığım azalmadı, günden güne artıyor. Öyleyse neden onları hesaba katmadan düşünüyorsunuz? Hem de sanat üzerine düşünürken onları hesaba katmaya kalkıyorsunuz. Sanat adamı sağcı yahut solcu olmasınmış, sağcı yahut solcu olsa bile sanatında siyasetini ileri sürmesinmiş. Stendhal solcu değil midir? Balzac sağcı, hiç olmazsa yarı sağcı değil midir? Hem de bütün yazılarında, her romanlarında solcu yahut sağcı olduklarını göstermemişler midir? Düşüncelerinizin, dediklerinizin sonuçlarını kabul ediyorsanız, Balzac'ı da, Stendhal'ı da sanat bakımından suçlu bulmanız gerekir. Onları suçlu bulmuyorsanız, eserlerinde dünya görüşlerini belli etmiş, o görüşleri yaymak istemiş olmalarını haklı buluyorsanız, o zaman da geçen haftaki yazınızın yanlış olduğunu kabul etmelisiniz. Yine sustum. Düşünüyordum. Keziban, geçen gün yeni bir şiir okuyordunuz dedi. Nasıldı o? Hani atom bombası diye başlıyordu. Sorduğu şiiri hatırladım. Orhan Veli'nin bir şiiri. Keziban sözü değiştirmek istiyor sanarak memnun oldum. Şiiri okudum. Ne atom bombası ne Londra konferansı. Bir elinde cımbız, bir elinde ayna. Umurunda mı dünya? Keziban, hah dedi. Siz şairin tıpkı o şiirdeki kadın gibi olmasını istiyorsunuz. Bir elinde cımbız, bir elinde ayna. Yahut bir elinde kalem, bir elinde defter, dünyayı umur etmesin. Evet, öyle bir çağ oldu, evet, divan şairi öyledir. Bir gün dünya değişir, öyle şairler yine gelebilir. Ama bugünkü dünyanın şairi öyle değildir. Bugünkü dünya deyince de yalnız son yılları düşünmüyorum. 18. yüzyıl Fransız filozoflarından beri, hatta Cromwell'la Milton'dan beri dünya öyle değildir. Yalnız divan şairleri mi? Yalnız Mallarme ve Valeri mi şair? Hugo şair değil mi? Peugeot şair değil mi? Bir ellerinde kalem, bir ellerinde defter. Dünyayı umur etmeyenler, şair de dünyayı umur edenler, gerekince kılıçlarını çekip şiirlerini söyleyenler de şair değil mi? Keziban ateşlenmişti. Karşısında kendimi suçlu buluyordum. Darılma Keziban dedim, darılma, haklısın. Ama ben onlar için şair değildir demedim. Şiirin, sanatın siyaset düşünceleriyle ölçülemeyeceğini söyledim. Peugeot gerekince kılıcını çeken şairi, kılıcını hiçbir zaman kınına koymamış olan Peugeot'u seviyoruz. Ama onu sevmemiz yalnız düşünceleri yüzünden değil, düşündüklerini güzel söylemiş, ateşini bize duyurmuş da onun için seviyoruz. Stendhal solcu, Balzac sağcı, ikisini de seviyoruz. Solcu yahut sağcı oldukları için değil, güzel yazdıkları için. Güzel yazdıkları için değil, insan oldukları, insana ilgi gösterdikleri için. Ben sizi bilirim. Hani gavura darılıp da oruç yemek derler. Siz ikide bir gavura darılıp oruç yersiniz. Bugünlerde sağcılık adına da, solculuk adına da bir takım saçma sapan sözler söylendi, onlara kızınız. Sersemin biri çıkıyor, ben falancayla konuşmam çünkü onun şiirleri siyaset üzerine değil diyor. Siz o serseme kızacağınıza, şiiri siyaset karıştıranlara kızıyorsunuz. Kendinize gelin artık. Bakın, çarpıntılar marpıntılar var. Gavura darılıp oruç yemekle uğraşırsanız, şöyle doğru dürüst bir oruç tutmadan, yani düşündüğünüzü başkalarına da, kendi kendinize de iyice anlatamadan gözlerinizi kapatırsınız. Ne olur öyle olursa? Hiçbir şey olmaz. Ama böyle şeylere bir değer vermiyorsanız, düşündüğünüzü kendiniz iyice anlayıp çevrenizdekilere de anlatmak sevdasında değilseniz, bir düşünce adamı olamazsınız. İlle düşünce adamı mı olacağız? Hayır. Ama o zaman da kendinize düşünce adamı süsü vermeyin. Ben kelimelerle oynuyorum deyin. Ulus, 9 Ekim 1945. Yine o görüşme. Sustuğumu görünce Keziban, benim artık bir karşılık bulamadığımı, yenildiğimi sandı. Sevinmedi. Sevinmez öyle şeylere. Bilir ki, düşünce alanında girişilen çekişmelerde, karşılarındakileri yenmeye çalışmak, sustular diye kurulmak, kendilerini beğenenlere, düşünceden çok, belki kendi düşündüklerinden de çok özlerini sevenlere vergidir. Çekişmek, karşımızdakileri alt etmek için değil, düşüncemizi açıklamak, karşıt düşüncenin de açıklamasına fırsat vermek içindir. Aranılacak biricik yengi de, düşüncemizi en açıkça, en toplu olarak belirtecek sözleri, düşüncemize en yakışık giyimi kuşamı bulmaktır. Ne olursa olsun bir düşüncenin büsbütün yenilmesi, düşünen, düşünmeyi seven her kişinin içini sızlatır. Keziban sevinmedi. Bakışında bir üzüntü, bir kaygı vardı. ''Niçin susuyorsunuz, gücendiniz mi yoksa?'' dedi. ''Gücenmedim Keziban, ne var gücenecek? Düşündüğümü söyledim.'' ''Benim içimden konuşuyorsun, demek ki sözlerinin doğruluğunu, onlarda doğru olan bir şey bulunduğunu anlıyorum. Ama ne yalan söyleyeyim, kandıramıyorsun beni, o sözler yetmiyor. Çünkü sanat adamı sanatını siyasetin, devlet işlerinin dışında bırakmalı dediğim zaman, o sözün de doğruluğunu anlıyorum, duyuyorum. En doğrusu bu iki sözü benim söylediğimle senin söylediğini birleştirmektedir diyebiliriz. Sav ile karşı savın kaynaşmasından doğacak birleşim. Ama bunu söylemek kolay. Söze de yapma bir derinlik veriyor. O savları, karşı savları, birleşimleri feylozoflara, bir de böbürlenerek yazmayı sevenlere bırakalım. Biz seninle kendi düşüncemizi anlamaya, bize yetecek, kendimize içimizi aydınlatıverecek sözü bulmaya çalışalım. Diyorsun ki, bugünkü dünyanın 18. yüzyıl Fransız filozoflarından, hatta Milton ile Cromwell'dan sonra kurulan dünyanın şairi, eski dünyanın şairine benzeyemez. Eski dünyanın şairi gibi bir elinde kalem, bir elinde defterle kalamaz. Toplumun işleriyle uğraşmak zorundadır. Toplumun dili olmak zorundadır. Gerekince kılıcını da çeker. Böyle diyorsun Keziban. Doğru da söylüyorsun. Ama hiçbir çağ kendinden önceki çağların kurduğunu büsbütün yıkabilir mi? Fransız şairlerinden birinin mısrağını hatırlıyorum. Öyle güzel bir mısra değil ama doğru söylüyor. Bir kez düşünülmüş olan artık kıyamete kadar sürer gider. Her düşüncenin bir ölümsüzlüğü vardır. Bir insanoğlunun kafasında doğmuş, insanoğlu da değişir, değişir, bütün o değişmeler içinde yine kendi kendinin benzeri kalır. Yüzyıllar içinde birçok kazançları olmuş, birçok düşünceler açmıştır. Açmıştır ne demek? Açıklanmıştır mı demek istiyorsunuz? İyi ettin de sordun Keziban. Bugünkü Türk yazarlarına, bütün okur yazarlarımıza yalnız yeni kelimelerin değil, bizim eski kelimelerimizin, Türk şairlerinin kullandıkları kelimelerinin de anlamını anlamak gerekiyor. İnsanoğlu yüzyıllar boyunca birçok düşünceler aşmış, yani fethetmiştir. Ancak bugün elde ettiği, dün elde ettiğini unutturmaz. Büsbütün ortadan kaldırmaz, o da yine kendini gösterir. İlk çağın, sonra orta çağın sanat adamı toplum işlerine karışmış, kendisi toplumun, halkın içindeymiş. Sonra bir çağ gelmiş, sanatı bir oyun saymış. Çok yüksek, çok ince bir oyun ama bir oyun. İnsanoğlu için o da bir kazançmış. O kazancı elinden kolay kolay bırakır mı? Stendhal'ın yazdıklarını, Balzac'ın, Tolstoy'un, Hugo'nun yazdıklarını, daha ne bileyim, toplum işlerine, devlet işlerine karışmış sanat adamlarının yazdıklarını okurken o yolu tutmuş olmalarına bir şey demiyoruz. O yolu tuttukları için onları alkışlıyoruz. Ama öteki sanatın, salt sanat olmak isteyen sanatın da hasretini çekmiyor muyuz? Çekmeseydik, insanoğlu o hasreti çekmeseydi, içinde o özlemi duymasaydı, sanat, sanat içindir diyen adamlar, yalnız söz hünerleri göstermek için yazanlar çıkar mıydı? Keziban, yine mi ona dönüyorsunuz der gibi yüzüme baktı. Dinle beni Keziban dedim. Şimdi sana hak vereceğim. Bu sanat sanat içindir sözü ne zaman söylenilmiş? Bugünkü dünyada, Fransız devriminden sonraki dünyada söylenilmiş. Öyle bir söz söylemek Baki Efendi'nin, Naili Efendi'nin aklına gelmezdi. Çünkü onlar için böyle bir soru yoktu. Sanat sanat içindir demek, bunu söyleyerek ortaya atılmak bugünkü dünyada, dünkü dünyanın bir tepkisidir. Artık ortadan kalkmış, kalkmaya başlamış bir sanat görünüşüne özleniştir. Senin hakkın olmasaydı, yani bugünkü dünyanın sanat adamı, toplum işlerine, devlet işlerine karışmayı, düşündüğünü söylemeyi boynuna borç bilmeseydi, kimse kalkıp da ona, hayır, senin görevin yalnız güzel sözler söylemektir, söz hünerleri göstermektir demezdi. Sanat sanat içindir sözünün ortaya atılmış olması da senin haklı olduğunu, yani bugünkü dünyada sanat adamının sanattan başka şeyler de düşünmek zorunda olduğunu gösterir. Ama bunu gösterirken eski düzene, dünkü dünyanın siyaset işlerine karışmayan sanat adamına hasreti de gösterir. Bana yalnız divan şairleri mi şair, yalnız Mallarme ile Valeri mi şair diyorsun? Hayır, yalnız onlar şair değil. Bir düşünce uğrunda savaşanlar da şair ama onlar da şair. Bugün şairin illa toplum işlerine, devlet işlerine karışmasını isteyenler, o adamların da şair olduklarını, hem de bugünkü dünyada sevildiklerini unutuyorlar. Biz onların istedikleri çeşitte şiir olmasın demiyoruz. Ama onlar bizim istediğimiz. Hayır, biz yalnız o çeşit şair istemiyoruz ki, onların istediklerini de istiyoruz. Biz sağcıya da solcuya da sanat alanının kapılarını kapamıyoruz. Ama onlar sanat alanında ancak sağcıların yahut solcuların bulunmasını istiyorlar. bir sanat adamı kendilerinden yana olmadı mı hemen karşı yandadır diyiveriyorlar. Onun değerini görmüyorlar. Daha kötüsü görseler de görmüyoruz diyorlar. Siz körleri yahut yalancı körleri ele alarak, yalnız onları ele alarak düşünmeye kalkıyorsunuz, doğru mu bu? Hayır Keziban, yalnız onları ele almıyorum. Daha doğrusu yalancı körleri ele alıyorum. Yalancı körler sanat alanında günden güne çoğalıyor. O kadar ki yakında yalnız onlar kalacak. Bugünün sanat adamı, düşünce adamı yalandan korkmuyor. Yalanla övünmeye bile kalktığı oluyor. Sen Balzac'ı andın, Stendhal'ı andın. Onlar yalan söylemiyor, onlar romanlarında ortaya attıkları, savundukları düşüncelere inanıyor. O düşüncelerin doğruluğunu içlerinden duyuyorlar. Bugünküler duymuyor mu? Ne biliyorsunuz duymadıklarını? Onu biliyoruz Keziban, hem de hiç şüphesiz olarak biliyoruz. Çünkü bugünün davacı kavgacı sanat adamları ille gidip bir yana bağlanmak istiyorlar. Stendhal gibi içinden solculuğu duyduğu için solcu olan sanat adamı başka, sol partilerden birine bağlandığı için solcu olan sanat adamı başka. Stendhal kendi söylüyor, bir buyrukla söylemiyor. Balzac da öyle, Tolstoy da öyle. Stendhal, Balzac, Tolstoy birer partidir. Bugünküler ise birer partinin adamı. Onlarla bunları bir tutamayız. Neden tutamazmışız? Niçin bir tutamadığımızı anlıyorum ama haklısınız. Bir kere yalan söylüyorlar diyorsunuz ki o doğru değil. Yalan söylemiyorlar. İnandıkları büyük bir doğrunun uğrunda bir takım küçük doğruları görmemeyi kabul ediyorlar. Tam bugünkü dünyanın insanı olmak istiyorsun Keziban. Büyük doğru, küçük doğrular. Önce sana şunu söyleyeyim. Ben doğruyu büyük küçük diye ikiye ayıramıyorum. Küçük doğruları görmek istemeyen, onları örtmeye kalkan kişi büyük doğruyu hiç göremez. Diyelim ki bir büyük doğru vardır, ona erişmek için bir takım küçük doğruların üstünden atlamak gerektir. Ama bugünkü sağcı yahut solcu sanat adamlarının büyük doğru dedikleri şey sanat değil, sanatlarını o büyük doğrunun buyruğu altına koyuyorlar. Hayır Keziban, düşünüyorum. Senin bütün dediklerini hesaba katıyorum. Bugünkü dünyanın dünkü dünya olmadığını, bugünkü sanat adamının bir dünya görüşü getirmesi gerektiğini anlıyorum. Sanat içindir demek beni kandırmıyor. Sanat adamının bana düşündüklerini, inandıklarını söylemesini de istiyorum. Ama inandıklarının hepsini söylesin. İnanmadığı, şöyle içten içe inanmadığı hiçbir şeyi söylemesin. Yalana, en küçük yalana, her ne uğurda olursa olsun, en küçük yalana göz yumuyorsa söylediklerini dinleyemem. Bana içini açan, derdini döken bir adam diye bakamam ona. Beni kandırmaya gelmiştir. Savarım başımdan. Öyle sanıyorum ki Keziban, buldum aradığımı. Ben bugünün sanat adamından yalnız bir takım hünerler beklemiyorum. Toplum işlerine, devlet işlerine karışmak istiyorsa karışsın. Ama yalnız inandığını, yalnız doğruyu söylesin. Stendhal, karanın düşmanı olan Stendhal, karada gördüğü güzellikleri de söylemiyor mu? O bir düşünceye bir yana bağlanıp onun dışında kalan doğruyu görmemeye kalkmıyor. Keziban bana gülümseyerek baktı. Niçin gülümsediğini anladım. Aradığımı buldum diyorsun ya, daha çok arayacaksın. Bulduğunla yetinmeyip daha çok arayacaksın. Kendi kendini kemireceksin demek istiyordu. Bunu söylemesin de beni bir iki gün olsun bulduğum düşünceyle avunmaya bıraksın diye kendisine yalvarır gibi baktım, çekiliverdi. Ulus, 15 Ekim 1945.